Ayrım 13, sayfa 118. Zaten Harry Hole'a ne borcu vardı ki? Şimdiye dek onu kızdırmaktan başka bir şey yapmamıştı. Çalışırken tuhaf ve anlayışsızdı. İçersen ki biraz tehlikeli. Ama şurası bir gerçek ki ayıkken daima doğruyu konuşurdu. Söz vermişse ne yapıp edip geleceğine emin olabilirdiniz. Bunun ne lafını eder ne de bana borçlusun gibi bir şey derdi. Sinir bozucu bir düşman ama iyi bir dosttu. İyi de bir adamdı. Bayağı iyi bir adam. Aslında biraz da Hank'e benziyordu. Bjornholm kanepede sızlandı ve duvara doğru döndü. Stein ilkilerek uyandı. Karanlıkta bir şeyin vızıltısını duyuyordu. Yana döndü. Tavana yatağının yanından loş bir ışık vuruyordu. Saat kaçtı. Uzanıp yerden cep telefonunu aldı. Efendim dedi. Olduğundan daha da uykulu bir sesle. Delta'dan sonra yılanlardan ve sivrisineklerden bıktım. Ben de motosikletimle Myanmar kıyısından kuzeydeki Arakan'a doğru gittim. Sesi hemen tanıdı. Oradan da Sai Chunk adasına dedi ses. Patlamak üzere olduğunu duyduğum faal bir çamur volkanı vardı. Sadece çamur olacağını sanmıştım ama bildiğimiz klasik lavdan da püskürüyordu. Öyle yoğundu ki kentin içinden öylesine akıyordu ki üzerine basıp geçebiliyorduk. Saat gecenin körü diyerek esnedi Stein. Ama yine de durmuyordu. Yapışkan olduğu için ona soğuk lav diyorlardı ama gerçek lav gibi önüne çıkan her şeyi yiyordu. Dört mevsim yılbaşı ağacı gibi görünen yemyeşil yapraklı ağaçlar küle dönüp yok oluyordu. Birmanyalılar kurtarabildikleri ne varsa yükledikleri arabalarıyla kaçmaya çalışıyorlardı. Ama eşyaları toplarken fazla zaman kaybetmişlerdi. Lav o kadar da yavaş değildi sonuçta. Lav evlerin duvarlarına tırmanırken onlar televizyonlarını dışarı çıkarmanın derdindeydi. Son anda arabalarını atlasalar da lastikler sıcaktan delinmiş oluyordu. Sonra benzin alev alıyor, yanan meşaleler gibi kendini arabadan dışarı atıyorlardı. İsmimi hatırlıyor musun? Dinle İlyas. Sana hatırlayacağını söylemiştim. Uyumam lazım, yarın derslerim var. Ben de patlayan volkan gibiyimdir Stein. Soğuk lav gibi. Yavaş hareket ederim ama durulamam. Nereye gidersen oraya gelirim. Ona adını söyleyip söylemediğini hatırlamaya çalıştı. Gözleri kendiliğinden pencereye gitti, açıktı. Dışarıda rüzgar, güven veren bir sesle sakince uğulduyordu. Adam kısık sesle fısıldayarak konuşuyordu. Dikenli tele takılmış bir köpeği kaçmaya çalışırken gördüm. Lav tam üzerine geliyordu. Sonra lav sola kıvrılıp sağından geçti. Tanrı'nın ne kadar merhametli olduğunu düşündüm. Ama lav geçerken yine de değdi. Köpeğin yarısı adeta buhar olup uçtu. Ardından tamamı yanıp o da küle döndü. Her şey küle dönüyordu. İğrenç, kapatıyorum. Dışarı bak, evin karşısındayım. Kes şunu. Rahat ol, takılıyorum sadece. Adamın güçlü kahkahası kulaklarında çınladı. Stein ürperdi. Adam sarhoş olmalıydı ya da deli. Ya da her ikisi de. İyi uykular Stein, yakında görüşürüz. Hat kesildi. Stein telefona baka kaldı. Sonra telefonu kapatıp yatağın ucuna attı. İçinden bir küfür savurdu. Çünkü şimdiden gayet iyi biliyordu. O gece artık uyuyamazdı. Bölüm 17 Lifler. Saat 6.58'de Harry Hole, Kaja Solnes ve Björn Holm, Emniyet Müdürlüğü'nü Oslo Bölge Hapishanesi'ne bağlayan 300 metrelik bir yeraltı koridoru olan tünelde yürüyorlardı. Tünel, bugüne dek mahkumları Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya getirmek, kış günleri spor eğitimi toplantıları yapmak, eski kötü zamanlarda ise dik kafalı mahkumları son derece gayri resmi bir yolla dövmek için kullanılmıştı. Tavanda biriken sular, loş koridorda yankılanan ıslak öbücük sesleriyle betona damlıyordu. Burası dedi Harry, tünelin sonuna geldiklerinde. Burası mı? Diye sordu Björn Holm. Hapishane hücrelerine giden merdivenlerin altından geçerken başlarını eğmek zorunda kaldılar. Harry anahtarı kilide sokup çevirdi ve demir kapıyı açtı. Sıcak rutubetin küflü kokusu yüzüne çarptı. Düğmeye bastı. Neon lambaların soğuk mavi ışığı, zemini gri mavi döşemeli, duvarları bomboş olan kare, beton bir odayı aydınlattı. Odada ne pencere, ne kalorifer petiği, ne de üç kişinin ofis olarak kullanacağı bir yerde olması beklenen eşyadan herhangi biri vardı. Yalnızca her biri için birer masa, sandalye ve bilgisayar bulunuyordu. Yerde kahverengi lekeli bir kahve makinesi ve bir su sebili duruyordu. Yan odada tüm hapishaneyi ısıtan kazanlar var dedi Harry. O yüzden bu oda çok sıcak. Pek rahat bir yer sayılmaz dedi Kaja, masalardan birine oturarak. Haklısın, bana daha çok cehennemi hatırlattı dedi Hon. Süet ceketini çıkarıp gömleğinin bir düğmesini açtı. Cep telefonu çekiyor mu burada? İşte dedi Harry. İnternet bağlantısı da var. İhtiyacımız olan her şey elimizin altında. Kahve fincanları dışında dedi Hon. Harry başını iki yana salladı. Ceketinin cebinden üç beyaz fincan çıkardı ve her birini masaya koydu. Ardından iç cebinden bir paket kahve çıkarıp makinenin başına gitti. Bunları kantinden almışsın dedi Björn, Harry'nin önüne bıraktığı fincanı havaya kaldırarak. Hank Williams mı? Keçeli kalemle yazdım, silmemeye dikkat et dedi Harry. Kahve torbasının ağzını dişiyle yırttı. Kaja kendi fincanında yazanı okudu. John Fante mi? Seninkinde ne yazıyor? Şimdilik hiçbir şey, dedi Harry. Nedenmiş o? Benimkine şu an için en güçlü şüphelimiz kimse onun adı yazılacak. Diğer ikisi hiçbir şey söylemeden ona baktı. Kahve makinesi suyu höpürdetmeye başladı. Şu hazır olana kadar masada 3 izim istiyorum, dedi Harry. Harry araya girdiğinde ikinci fincanlarını bitirmiş, 6. teorilerini konuşmuşlardı. Peki, bu sadece kafamızı çalıştırmak için bir ısınma turuydu. Kaja az önce cinayetlerin cinsel bir gücüyle işlendiği, katilin daha önce benzer suçlar işlemiş eski bir sabıkalı olduğu ve poliste DNA'sının bulunduğunu bildiği için spermini yere boşaltmadığı, olay yerini terk etmeden önce bir torbaya ya da başka bir yere mastürbasyon yaptığı fikrini ortaya atmıştı. O yüzden işe suç kanıtlarını inceleyerek ve ahlak masasındakilerle görüşerek başlamaları gerektiğini söylemişti. Buradan bir şey çıkarabileceğimize inanmıyor musun, diye sordu. Ben hiçbir şeye inanmam, dedi Harry. Zihnimi temiz ve her fikri açık tutmaya çalışırım. Ama bir şeylere inanmak zorunda değil misin? Evet, öyle. Üç cinayetinde aynı kişi ya da kişiler tarafından işlendiğine inanıyorum. Ve bizi çok ama çok şanslıysak suçlu ya da suçlulara ulaştıracak bir nedenin ve bu nedeni bulmamızı sağlayacak bir bağlantının var olabileceğine inanıyorum. Çok ama çok şanslıysak. Şansımız pek yokmuş gibi konuştun. Şöyle izah edeyim. Harry ellerini başının arkasına koyarak sandalyesine yaslandı. Seri katillerin özellikleriyle ilgili şimdiye dek belki de yüzlerce kitap yazılmıştır. Filmlerde polis hep bir psikoloğa danışır. O da bir iki vaka incelendikten sonra katile daima birebir uyan bir profil çıkarmayı başarır. İnsanlar, Henry, bir seri katilinin portresi, genel bir seri katil tasviri olduğunu inanıyor. Dipnot, Amerikalı seri katil Harry Lee Lucas'ın hayatında anlatıldığı 1986 yapımı film. Gerçekte ise bunu söylemek istemezdim ama seri katiller diğer herkes gibi birbirlerinden farklıdır. Onları diğer suçlulardan ayıran sadece bir tek şey vardır. Nedir o? Yakalanmamaları. Björn Horn güldü. Yersiz bir gülüş olduğunu fark edince sustu. Bu doğru olamaz, değil mi, diye sordu Kaja. Peki ya? Aklına cinayetler arasında ortak bir noktanın bulunup katilin yakalandığı vakalar geliyor olmalı. Ama aralarındaki bağlantı ortaya çıkarılamadığı için hala tek seferlik cinayetler olduğunu düşündüğümüz tüm o çözülememiş vakaları unutma. Bunlardan binlerce var. Kaja manalı manalı başını sallayan bir örneğe kısa bir bakış attı. O halde bağlantılara inanıyorsun. Evet, dedi Harry. Ve bizi yanlış yönlere saptırabilecek sorgulama işine başlamadan önce bir tane bulmamız gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Gizli servisteyken herhangi bir tehlike sezdiğimizde hiç kimseyle konuşmadan önce olası bağlantıları arardık. Daha Yahoo ve Google'ın adını bile duymamışken NATO'nun kurduğu bir arama motorumuz vardı. O motorla dilediğimiz her yere sızar ve neredeyse internete erişimi olan her şeyi tarardık. Burada yapmamız gereken de bu. Harry saatine baktı. O yüzden 1,5 saat sonra Bergen uçağında olacağım. 3 saat sonra da bize yardım edebileceğini umduğum, şu anda işsiz olan eski bir mesai arkadaşımla konuşuyor olacağım. Şimdilik yavaş yavaş bitirelim derim. Olur mu? Kaja ile ben yeterince konuştuk. Björn, sende neler var? Björn Horn uykusundan uyanmış gibi sandalyesinde sıçradı. Bende mi? Korkarım çok bir şey yok. Harry çeresini dikkatle kaşıdı. Sende bir şeyler var. Hayır, ne adli tıpta ne de vakayla ilgilen dedektiflerde saçma sapan bilgi yığınlarından başka bir şey yok. Marita Olsen vakasında da öyle, diğer ikisinde de. 2 ay oldu, dedi Harry. Hadi ama. Size bir özet geçebilirim, dedi Björn Horn. 2 ay boyunca fotoğrafları, kan örneklerini, saç tellerini, tırnakları ve diğer her şeyi inceledik. Röntgenden geçirdik, didik didik ettik. Katilin neden ilk iki kurbanın ağzında 24 kesik açtığı ve tüm kesiklerin nasıl bir tek noktadan açılabildiği ile ilgili 24 farklı teori ürettik. Sonuç yok. Marita Olsen'in ağzında da yaralar vardı ama bıçakla ve gelişi güzel açılmıştı. Uzun lafın kısası nada, hiçbir şey yok. Peki Borgne'nin bulunduğu bodrumdaki şu küçük taşlar ne oldu? İncelendi. Bol miktarda demir ve magnezyum, biraz da alüminyum ve silis. Yani bazaltik kayaçlar. Gözenekli ve siyah. Başka soru? Hem Borgne hem de Charlotte'un azı dişlerinde demir ve koltan bulundu. Bu ne demek? Aynı lanet aletle öldürüldüler demek. Ama bu bilgi nasıl bir alet olduğu ile ilgili ipucu vermiyor. Odaya sessizlik çöktü. Harry öksürdü. Peki hala Björn, söyle artık. Neyi söyleyeyim? Buraya geldiğinden beri düşünüp durduğun şeyi. Adli tıp uzmanı Harry'e gözlerini dikip favorilerini kaşıdı. Bir kez defa öksürdü. Sonra ikinci defa. Medet Umar gibi göz ucuyla Kaja'ya baktı. Bir an ağzını açar gibi oldu ama yine kapattı. Peki, dedi Harry. Diğer konuya geçe halat. İkisi bir örne baktı. Halatta deniz kabukları buldum. Öyle mi? Dedi Harry. Ama tuz yoktu. Hala ona bakıyorlardı. Oldukça sıra dışı diyerek devam etti Björn. Tatlı suda deniz kabukları. O yüzden kabukları bir tatlı su biyoloğuna gösterdim. Bu yumuşakça Jutland midyesi deniyormuş. En küçük göl midyesi türüymüş ve Norveç'te yalnızca iki gölde görülüyormuş. Hangileri? Øyeren ve Liseren. Østfold gölleri dedi Kaja. Yan yanalar. Oranın en büyük iki gölü. Hayli kalabalık bir bölge orası dedi Harry. Üzgünüm dedi Holm. Peki Alat'ın nereden alınmış olabileceğiyle ilgili bir ipucu var mı? Hayır, tuhaf olan da bu dedi Holm. Hiçbir ucu yok. İpucu yok. Daha önce gördüğüm hiçbir alata da benzemiyor. Lifleri %100 organik. Naylon ya da başka bir sentetik malzeme kullanılmamış. Kenevir dedi Harry. Ne? Kenevir. Aynı bitkiden hem halat hem esrar üretilir. Canını ot içmek istediyse limana inip Danimarka feribotlarını bağladıkları halatı sarıp içebilirsin. Kenevir değil dedi Björnholm kaya gülerken. Lifler kara ağaç ve ıhlamur ağacından yapılmış. Daha çok kara ağaçtan. Ev yapımı Norveç halatı dedi Kaja. Eskiden çiftliklerde de halat yapılırdı. Çiftliklerde mi diye sordu Harry. Kaja başını salladı. Her köyde mutlaka en az bir halatçı olurdu. Tahta bir ay suyun içinde yatırılırdı. Dış kabuğu soyulup içindeki kabuk çıkarılırdı. Sonra da örülüp halat yapılırdı. Harry ve Björn sandalyelerinde dönüp Kaja'ya baktılar. Kaja duraksayıp ne oldu diye sordu. Şey dedi Harry. Bu sence herkesin bilmesi gereken bir şey mi? Ha anladım dedi Kaja. Dedem halat yapardı da. Şimdi oldu. Peki halat yapmak için illa ıhlamur ve kara ağaç mı gerekli? Aslında her tür ağacın iç kabuğunun lifi kullanılabilir. Bu karışma ne diyorsun? Kaja omuz silkti. İşin ustası değilim. Aynı ama aynı ipte birden çok ağacın kabuğunu kullanmak normal olmasa gerek. Yanlış hatırlamıyorsam abim Evan, dedemin sadece ıhlamur ağacı kullandığını söyledi. Çünkü çok az su emermiş. O yüzden katranlanmasına gerek kalmazmış. Sen ne düşünüyorsun Björn? Bu karışım normal değilse nerede yapıldığının izini sürmek haliyle daha kolay olur. Harry ayağa kalktı ve odada volta atmaya başladı. Lastik tabanları muşamba yer döşemesinden her ayrılışında derin bir inleme sesi çıkarıyordu. O halde bu halatın belli yerlerde üretilip satıldığını varsayabiliriz. Sence kulağa mantıklı geliyor mu Kaja? Sanırım evet. Üretim ve tüketim merkezlerinin birbirine yakın olduğunu da varsayabiliriz. Bu tür ev yapımı halatların çok uzaklara gönderilme ihtimali zor. O da mantıklı. Fakat o halde bunu başlangıç noktamız olarak kabul edelim. Siz ikiniz Øyeren ve Liseren göllerinin yakınındaki yerel halatçıları tespit etmeye başlayın. Ama kimse artık böyle halatlar yapmıyordur diyerek karşı çıktı Kaja. Harry elimizden geleni yapalım dedi. Saatine baktı ve sandalyenin arkasındaki kabanını kapıp kapıya yürüdü. Halatın nerede yapıldığını bulun. Bellman'ın bu Jutland midyeleriyle ilgili hiçbir şey bilmediğini zannediyorum. Doğru mu Björn? Björn Holm'un yanıtı zoraki bir gülümseme oldu. Ben de cinayetlerin cinsel güdüyle işlendiği fikrinin üzerine gidebilir miyim diye sordu Kaja. Ahlak masasında tanıdığım biri var. Onunla konuşabilirim. Olumsuz dedi Harry. Yaptığımız şeyin sır olarak kalması kuralı bilhassa emniyet müdürlüğündeki sevgili dostlarımız için geçerli. Büyük ihtimalle emniyetten Kripos'a birileri bilgi sızdırıyor. Bu yüzden Gunnar Hagen dışında kimseyle konuşmuyoruz. Kaja konuşacak gibi oldu ama Björn'ün bakışı susmasına yetti. Ama dedi Harry bir yanardağ uzmanı bulabilirsiniz. Küçük taşların test sonuçlarını ona gönderebilirsiniz. Björn'ün sarı kaşları alnına doğru epey kalktı. Gözenekli siyah taşlar, bazalit kayaş dedi Harry. Lav olduğunu düşünüyorum. Bergen'den dört gibi dönmüş olurum. Björn, Bergen emniyetindekilere selam söyle diye mırıldandı ve fincanını kaldırdı. Merkeze gitmiyorum dedi Harry. Öyle mi? Nereye gidiyorsun peki? Sandviken Hastanesi'ne. Kapı Harry'nin arkasından çarparak kapandı. Kaja yüzünde buz kesilmiş bir ifadeyle kapılık kapıya bakan Björn Holm'u izledi. Orada ne yapacak diye sordu. Bir patologla mı görüşecek? Björn başını iki yana salladı. Sandviken bir akıl hastanesi. Ciddi misin? O zaman uzmanlık alanı seri katiller olan bir psikoloğa gidiyor. Öyle mi? Keşke olmaz deseydim diye fısıldadı Björn gözlerini kapıdan ayırmadan. Kafayı yemiş olmalı. Kim kafayı yemiş olmalı? Bir hapishanede çalışıyoruz dedi Björn. Üsttekilerin kulağına giderse işimizden olabiliriz. Ve Bergen'deki o arkadaş, evet, ciddi anlamda kaçık. Ciddi derken hastaneye kapatılacak kadar. Ayrım sonu sayfa 128.